9. ayrım, başlık Adnan Menderes başvekillikten istifa ediyor, sayfa 147. 1950 yılında resmi bir törende devlet başkanı olarak söylediğim nutkun bir yerinde, Cumhuriyet tarihini hiçbir tasnife tabi tutmadan bir bütün olarak ele alıyor, yapılan işleri değerlendiriyordum. O akşam başvekil Menderes'ten bir zarf aldım. İçinden bir istifa mektubu çıktı, şaştım. Adnan Bey benim Cumhuriyet tarihini bir bütün olarak değerlendirişimi üzüntüyle karşılıyor ve başvekillikten istifa ediyordu. Olayın anlaşılabilmesi için bu konuda biraz bilgi vermeliyim. Demokrat Parti muhalefeti sırasında Halk Partisi ile siyasi mücadele yapıyordu. Halk Partisi Aziz Atatürk'ün kurduğu bir partiydi. O büyük adamın elinde memlekete büyük hizmetler de görmüştü. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra savaş içinde ve savaş ertesi kaydedilmiş hatalar da vardı. Ben Adnan Menderes ve öteki arkadaşlarımızla Demokrat Parti'yi kurduğumuz zaman Atatürk'ü bu polemiklerin içinden nasıl çıkaracağımızı düşündük. Adnan Menderes de benim kadar Atatürk hayranı, Atatürk aşığı bir insandı. Nihayet o bir formül teklif etti. Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet tarihinin 10 yıllık süresini tenkit ışıkları altında tutmak, Atatürk devrini belirleyen Cumhuriyet tarihini çekişmelerin dışına çıkarmak, bütün muhalefetimiz boyunca bu formülü dikkatle kullanmıştık. Ancak ben devlet başkanı olarak böyle bir tasnifin içinde bulunamazdım. Benim gözümde bir tek Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet vardı. Millete ve devlete yapılmış hizmetler kimin eliyle yapılmış olursa olsun Cumhuriyetimizin malıydı. Başlık istifa kabul edilmiyor. Hemen kendisini arattım. Mersin'e gittiğini haber verdiler. Habere biraz da memnun oldum. Çünkü hem yorulmuştu, Mersin'de de bir iki gün dinlenmesi iyi olacaktı. Hem de bu konuyu karşılıklı konuşmadan halletmekte hayır vardı. Yakın arkadaşlarını çağırdım, durumu anlattım. Mektubunu kendilerine verdim ve olanı kendisine anlatmalarını rica ettim. Öyle yaptılar. Adnan Bey birkaç gün Mersin'de kaldı. Sonra Ankara'ya döndü. İkimiz de bu konuyu bir daha hiç dönmedik. İşte görüyorsunuz başvekil Adnan Menderes'le istifaya dayanan ihtilafımız bile ne kadar kolay halledilivermiştir. Adnan Menderes ince hassas bir insandı. Hasmından tepesine kayalar, dağlar yağsa kılı bile kıpırdamaz, fakat dostundan, sevdiğinden bir tüy düşse incinirdi. Fazileti de buradadır. Evet, 10 yıl bu yürekli ve kafalı insanla devlet sorumluluğunu paylaştık. Böyle bir iki ufak tefek olay hariç hiçbir derin ihtilafımız olmamıştır. Çünkü temel fikirlerimiz bir olduğu için temel görüşlerimiz de birbirine uyuyordu. Bu sebeple bütün icraatını bütün sorumluluğuyla kabul ederim. Ben de onun yerinde olsaydım üslup farkıyla aynı şeyleri yapardım. İcraatının her noktasıyla %100 mutabıkım. Yalnız tarihe karşı namuslu ve samimi olmak için 15 yıllık müşterek ve yan yana çalışmamız sırasında iki noktada kendisiyle mutabık olmadığımı itiraf edeceğim. Bu iki kararda imzam vardır. Bütün sorumluluklarını tek başıma kabul ederim. Fakat kararlara imza koyarken rahat değildim. Öyle gerektiği için imzaladım. İmza etmememin faydası yoktu. Faydasız ihtilaflar akıl kârı değildir. Başlık iktidara karşı birleşen basın ve muhalefet. Devlet başkanı olarak iktidar, muhalefet, iktidar, basın münasebetlerini elimden geldiğince gözden kaçırmamaya dikkat etmişimdir. Bu münasebetler iyi işlemezse rejim rahat yürümez, vatanın huzuruna gölge düşer. Başvekil Menderes de bu konularda benim kadar dikkatli, benim kadar hassastı. Basınla iktidar partisinin münasebetleri de bundan farklı değildi. Hatta iktidar basından demokrasinin yerleşmesinde hizmetler bekliyordu. Bu sebeple basın hürriyetinin sınırları son noktaya kadar genişletilmiş, bu bağımsızlığın yarattığı ufak tefek kusurlara göz yumulmuştu. Haber alma ve haber yayma hürriyeti dünyanın hiçbir yerinde 1950 ve sonrası Türkiye'sinden daha ileri değildi. Başlık iktidar muhalefet balayı. Ana muhalefet partisi ilk haftalarda ümit verici bir tutum içindeydi. 18 Mayıs tarihli Ulus gazetesinde muhalefete geçerken başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda nasıl muhalefet yapılacağı açıklanıyordu. Yazıda bildirilen Halk Partisi kararları şunlardı. 1. Şahsiyatla uğraşmayacağız. 2. Söz ve tenkit hürriyetine dokunulmazlık isteyeceğiz. 3. Toleransımız vardır, tolerans bekleyeceğiz. 4. Akılla duyguyu birbirine karıştırmayacağız. 5. İktidara dost elimizi uzatacağız. 6. Komünizme ve irticaya karşı olacağız. Bu fikirlerin altına iktidar partisi de imzasını koyabilirdi. O ölçüde aynı şeyleri istemekteydiler. 2 ay kadar sonra toplanan CHP kurultayında İsmet İnönü'nün konuşmaları yine normal ölçüler içinde kalmıştır. Ancak kurultay ertesi millet Demokrat Parti iktidara getirmekle aldanmıştır diye başlayan propagandalar ve hemen arkasından muhtar ve belediye seçimleri münasebetiyle radyoda konuşan İnönü'nün ordudan tapu memuruna kadar bütün devlet teşkilatında memurlar kimin ne iftirasıyla ne muamele göreceklerini beklemektedirler sözü başvekili haklı bir mukabeleye sevk etti. Böylece iktidarla muhalefet arasındaki balayı bitmiş ve çatışma başlamıştı. Gerçi bundan sonra da zaman zaman iktidarla muhalefet bahar havasına girecek, fakat bu bahar havaları uzun sürmeyecektir. Başlık: Hürriyet içindeki basın. Basınla iktidar arasındaki ilişkiler de muhalefet iktidar paralelinde gelişti. Demokrat Parti iktidarı basına geniş bir hürriyet vermişti. Kendisinden anayasa uygulamasında yardımlar bekliyordu. Bu sebeple de güveni vardı. Buna karşılık basın demokrasi mücadelesinde gerçekten büyük hizmetlerde bulunduğu için rejimi kendisini sayıyor, onu destekliyordu. Fakat desteklediği ölçüde de bazı tavsiyelerde bulunuyor, meşru bir yönetim ortağı gibi davranıyordu. Hükümet bu tavsiyeleri tutmadı mı sinirleniyor, bu sefer hükümete çatmaya başlıyordu. İktidarın ilk 6 ayında basın Demokrat Parti'nin yanındayken 6 ayın sonunda muhalefete geçmeye başladı. Bazı yüksek tirajlı gazeteler muhtar ve belediye seçimleri sırasında muhalefeti desteklemeye başladılar ve İstanbul'da muhtar ve belediye seçimleri için muhalefete şans tanıdıklarını açıkladılar. Oysa İstanbul Belediyesi'nde seçimleri iktidar partisi noksansız kazanmıştır. İktidarla basın arasında da zaman zaman bahar havaları esti, fakat uzun ömürlü olamadılar. Bir dalgalı çizgi üzerinde sonuna kadar bu böylece devam etti. Başlık: Atatürk Kanunu çıkıyor. Başvekil benimle beraber de aynı şeyleri düşünüyorduk. Hükümet ile kanun tasarısı hazırladı ve Büyük Millet Meclisi'ne sevk etti. Atatürk'ün kurduğu ana muhalefet partisi bu kanunun karşısında yer aldı. Demokrat Parti içinden bazı milletvekilleri de şahsi düşüncelerine bağlı kalarak kanunun çıkmasını engelliyorlardı. Ben o yıl meclise açış nutkumda bu konuya dokundum. Daha önceki yıllarda olağanüstü mahkemeler olduğu için Atatürk'ün şahsiyetini korumakta böyle bir kanuna ihtiyaç olmadığını, ancak bugün bu olağanüstü mahkemeler tarihe karışmış olduğundan Türk milletinin bu büyük evladı Mustafa Kemal Atatürk'ün kanun himayesi altına alınması gerektiğini bir devlet ihtiyacı olarak belirttim. Sonu kanunun müzakeresi aylarca sürdü. En sonunda kanunlaştı. Bir gecede 17 Atatürk heykeline saldıranlar o gün bugün ortada yoktur. Çünkü ortada bir Atatürk kanunu vardır. Ben devlet başkanı olarak Adnan Menderes, başvekil olarak aralıksız irtica kanunu konusu üzerinde durduk. Halkı ve çevreyi uyardık. Fakat Demokrat Parti iktidarı yine de irticayı himaye etmekle suçlanmaya devam edildi. Yozgat'ta, Hatay'da, Mersin'de ve daha birçok ilde yaptığım gezilerde öğretmenlerimizle konuştum. Onlarla inkılaplarımızın korunmasında görev ve sorumluluk düştüğünü anlattım. Her yıl meclise açış nutkumda bu konudaki görüşlerimi belirtmişimdir. Muhalefet ve iktidar milletvekilleriyle yaptığım özel görüşmelerde daima titizlikle üzerinde durduğum konu bu olmuştur. Bunları şunun için anlatıyorum. 1951 yılında bozulan iktidar muhalefet, iktidar basın münasebetleri sonuna kadar bir daha düzelemeden sürüp gitmiştir. Burada olayın özel ve derin sebeplerini araştırmak istemiyorum. Fakat şunu ifade etmeye mecburum ki, tarafsız bir vatandaş olarak demokrasiyi uygulama konusunda yardımcısız tek başına kalmış iktidarı suçlamaya imkan yoktur. Bu sebeple ben devlet başkanı olarak bu konuda hükümetin yardımcısı olmaya çalıştım. Başlık: 1954 seçimleri ve öncesi. Başvekil Adnan Menderes, iktidar muhalefet münasebetlerini akıl ve vatanseverlik ölçülerinde tutmaya hazırlanmış ve devlet adamıydı. Demokrat Parti zamanında yaptığı muhalefet böyle bir muhalefetti. İktidara geldiğinde karşısındakilerden böyle muhalefet bekliyordu. Halk Partisi'nin "millet aldatılmıştır"la başlayan ve her gün dozunu artıran ağır muhalefetine rağmen başvekil ilk yıllarda muhalefet ümitsizliğine düşmüş değildi. Demokrat Parti iktidarının birinci yıl döneminde İsparta'da söylediği şu sözlere bakınız: "Tenkit edilmeyen hükümet yaşamaz. Tenkidin yasak olduğu devirler geçmiştir. Tenkidi sevmeyecek ve buna set çekecek bir hükümetin payidar olacağına kani değilim. Muhalefetin ve matbuatın hakkımızda her türlü tenkitleri yapmasını daima isteyen insanlarız." Yine aynı günler içinde parlamentoda yaptığı şu konuşmaya bakınız: "Demokrat Parti ile Halk Partisi arasındaki münasebetlerin iyi yola gitmesini temenni ediyorum. İki parti mutlaka çarpışsın, biri yaralansın, diğerine de pay çıksın. Diyenler hüsrana uğrayacaklardır. İki parti el ele vererek bunları beraberce hüsrana uğratalım." Bunlar çok samimi bir devlet adamının beyanlarıdır. Gerçek inançlarını ortaya koyar. Demokrat Parti meclis grubu da sıkı bir muhalefet eleğinden geçmiş insanlardan kurulu olduğu için muhalefet ve tenkit konusunu tıpkı başvekil gibi düşünüyorlardı. Başlık 1954 seçimleri arifesi. 1954 seçimleri arifesinde benim de teşvikimle hükümet petrol kanunu Büyük Millet Meclisi'nden geçirdi. Gerek kanunun müzakere sırasında ve gerek kabulünden sonra muhalefet ve muhalefet basınının meclis içinde ve dışında açtığı kampanya iktidarı yalnız ehliyetsizlikle değil vatana yeni kapitülasyonlar getirmekle suçluyordu. Anayasa Cumhurbaşkanı olarak bana bunların karşısında olmak vazifesini verir. Eğer bu suçlamaların bir tanesinin gölgesini bile görmüş olsaydım, değil iktidarda benim kurduğum partinin bulunması, iktidarda öz oğlum olsaydı onu millete ve parlamentoya şikayet eder, yakasından tutup sandalyesinden indirirdim. Bizim Atatürk'ten aldığımız devlet terbiyesinin icabı budur. Tersine Başvekil Adnan Menderes gerek basın kanunu tadilini, gerek petrol kanunu ve yabancı sermayeyi teşvik kanunlarını seçim arifesinde meclisten çıkararak seçime gitmek, böylece bu icraatını bir çeşit referandum kuvvetine ulaştırmak hedefindeydi. Ben de kendisini teşvik ediyordum. Muhalefet iktidarın basın kanunu tadilini de hürriyetlerin gömülmesi olarak tasvir ediyor. Bunu iktidarın diktaya gittiğine delil diye gösteriyordu. Oysa ki hakikat bu değildi. Daha önce de belirttiğim gibi Demokrat Parti iktidarı iş başına gelir gelmez anayasa uygulaması için çeşitli yollar aramış ve en sonra basına geniş bir hürriyet vererek doğacak mahsurlara göre yeni düzenlemelerle anayasadaki basın hürriyeti sınırlarını çizmeyi uygun bulmuştu. 4 yıllık uygulama vatandaş şeref ve haysiyetinin anayasamızdaki teminatı içinde bulunmadığını göstermiştir. Basının anayasa hürriyeti karşısında vatandaşın da anayasa hürriyetini korumak için bu tadil teklifi mecliste kabul edilmiştir. Bu kanunun mecliste müzakeresi sırasında söz alan Cumhuriyet Başyazarı Bağımsız Milletvekili Nadir Naden'in şu sözlerini bu husustaki fikrimin delili olarak sunuyorum. Bu kanunun en mühim maddesi olan kanunun ruhu diyebileceğimiz birinci maddesi basın hayatımıza herhangi bir kayıtlama veya tahdit getirmemiştir. Türk Ceza Kanunu'nun ispata cevaz veren hükümleri her zaman olduğu gibi yine mahfuzdur. Menderes'in özlediği muhalefet, Başvekil Adnan Menderes özel hayatındaki samimiyeti, nezaketi ve karşılıklı saygıyı mahiyetini değiştirmeden politikasını da koymuştu. Gerçekten muhalefetin her sözünü ciddiyetle dinlemeye hazır, nezaketle karşılık vermeye amadeydi. Bazı politikacıların seçmenlerine şirin görünmek için mizaçlarının dışında yaptıkları konuşmaları anlamak istemiyor, hatta üzülüyordu. Bir meclis nutkunda bu duygusunu şöyle söylüyordu. Bizim 4 sene içinde makbul olacak tek bir hareketimiz sebkat etmemiş midir? 4 sene içinde bu memleket hayrına bir iyi iş yapmamış mıyız? Başka bir yerde bu temennisini samimiyetle açıklıyor. Gönül isterdi ki bu 4 seneyi muhalefetle karşılıklı anlayış ve müsamaha içinde geçirmiş olalım. İşte bu çeşit muhalefet içindeyken CHP Genel Sekreteri Kasım Gülekin Amerika'da Türkiye lehine bir konuşma yapması üzerine o kadar heyecanlanmış, sevinmiş, ümitlerini tazelemişti ki hemen ertesi günü Gülek'e candan bir telgraf çekerek teşekkür ediyor, çalışmalarını sürdürmesini rica ediyor ve elde edilecek başarıları bütün memleketin memnuniyetle karşılayacağını belirtiyordu. 1954 seçimleri bu hava içinde yapıldı. Bütün bir Nisan ayı her gün biraz daha artan bir çatışma içinde geçti. 2 Mayıs'ta sandıkları akın eden vatandaşlar fikirlerini söyleyince taraflar durumlarının idraki içine girdi. Millet muhalefetin ileri sürdüğü fikirlere itibar etmediğini, Demokrat Parti iktidarına güvenini fazlasıyla sürdürdüğünü, tereddüde yer vermeyecek bir açıklıkla söylemişti. Seçim sonunda Demokrat Parti'nin Büyük Millet Meclisi'nde 503 milletvekili sağlamasına karşılık muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31, Cumhuriyet Köylü Millet Partisi olarak 5 ve bağımsız olarak 11 milletvekili elde edilmişti. Başlık Menderes ve Büyükşehir Politikası, sayfa 158. Yıllar yılı İstanbul'a her gelişimde surların ve hisarların bu bir başına bırakılmış hali beni mahzun ederdi. Bu tarihi değerleri taş yok olmaktan kurtarmak ve onlara eski ihtişamını kazandırmak için başvekile düşüncemi açtım. Bizans surlarını belki bir baştan bir başa ihya etmek külfetli olabilirdi. Ama yabancı ve yerli uzmanların hazırlayacağı rapora göre bazı yerlerini yıkmak, bazı yerlerini eski haline getirerek korumak kabildi. Rumeli ve Anadolu hisarlarını ise bütünüyle restore etmek gerekirdi. Başvekil Adnan Menderes sanırım Tahran'dan yeni dönmüştü. İstanbul'da buluşmuş aynı arabayla Florya'ya gidiyorduk. Yolda surlar ve hisarlar üzerindeki çalışmaların ne ölçüde ilerlemiş olduğunu sordum. Rumeli Hisarı çalışmalarına hemen başlanacak. Surlar içinde bir yabancı uzman heyetinden rapor istedim. Fakat sizin bu tavsiyeleriniz bana bazı yeni şeyler düşündürdü dedi. Bu sırada Aksaray'ın o eski dar, çarpık yollarından geçiyorduk. Ahşap evlerin perişan manzarasını göstererek devam ettim. Şu birbirinin sırtına yaslanarak ayakta duran binalara bakınız. İstanbul gibi dünya incisi bir şehir böyle mi olur? Bazı saatlerde trafik bu yollarda adeta kilitleniyor. Güzelim camilerimiz, sanat eserlerimiz bu kargaşalıkta hurdaların arasına karışmış bir antika eşya gibi kaybolmuş. Bütün bunları büyük caddelerin vitrinine çıkarmak, gün ışığına kavuşturmak lazım. Bütün bunlar elbette bir belediye işi olmaktan çok fazla bir şeydir. Devletin büyük turizm davasının bir parçasıdır. Sesi inanmış, heyecanlıydı. Yeni bir misyonun içinden konuştuğu belli oluyordu. Yol boyu anlattı. Bu İstanbul, Bizans'ın İstanbul'u değil. Bizans'ın İstanbul'u şu surların içinde yaşayan küçük bir kasaba. Ayasofya'sı, dikili taşı, kırık dökük sarayı, hipodromu ve bunları çeviren surlarıyla 30-35 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Osmanlıların temel gücü olan Anadolu insanı imparatorluğun ortak dehasıyla surları aşmış. Yeşilköy'den Pendik'e, Pendik'ten Şile'ye, Kilyos'a kadar uzanan bu güzelim İstanbul'u yaratmış. Camiler, sebiller, medreseler, darüşşifalar, saraylar, yalılar, hanlar, hamamlar her sokak başına medeniyetin mührünü vurmuş. Bunca yangınlardan, zelzelelerden, afetlerden sonra hala her köşede bir medeniyet şahidi, bir sanat pırıltısı var. İstanbul'u yedi tepeye kuran Bizans değil, biziz, Türklerdir. Sonra ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu çökünce Cumhuriyeti kurmuşuz. Fakat ne yapabilmişiz İstanbul'a? Beyoğlu semtinde birkaç büyük bina, Taksim gezisi, Maçka yolu, taşlık, birkaç heykel, birkaç cadde. Ben Cumhuriyet nesli olarak kendimi İstanbul'a borçlu sayıyorum. Bugün İstanbul'un bütün hayatı Beyoğlu'nun bir caddesinin üzerinde toplanmış, öbeklenmiş. İlk yapılması gereken şey Beyoğlu'na karşı İstanbul. Açılacak büyük caddelerin vitrininde camilerimiz, sebillerimiz, sanat eserlerimiz yüzük taşı gibi parlayıp görünmeli. Trafik düzenli bir su gibi akıp gitmeli. İnsanlar hayatlarını yollarda zaman tüketerek geçirmemeli. Bugünkü İstanbul belki 5-600 bin nüfus için yeterlidir ama bugün 1,5 milyonu aşkın insan bu şehirde yaşamaya çalışıyor. Milyonluk şehirlerin nefes alacak meydanları, parkları olmak gerekir. Aksaray, Beyazıt, Eminönü, Karaköy, Taksim, Şişli, Beşiktaş'ta meydanlar yapmalıyız. Bu meydanları büyük geniş yollarla birbirine bağlamak şarttır. Halic'i çevreleyen bir korniş yol, Boğaziçi'nin iki yakasını ve Eminönü'nden Yeşilköy'e kadar uzanan kıyıyı izleyen bir korniş yol yapmak bugün bir turistik ve trafik zorunluluğudur. Şişli'den Kumkapı'ya kadar bir metro yapmadıkça bugünkü trafiğe cevap vermek mümkün değildir. İki kıtayı birbirine bağlayacak Boğaz Köprüsü iktisadi deveranın teneffüs cihazı olacaktır. Turistik köylere, eğlence sitelerine yer veren büyük bir imar hamlesi içine girilmedikçe Cumhuriyet neslinin tarihe borçlu kalacağına inanıyorum. Başvekil konuştu, konuştu. Sonra dönüp bana baktı. Ne dersiniz beyefendi? Hükümet olarak bu büyük yükün altına girmeli miyim? Kendisini zevkle dinlemiştim. Bunlar ancak Adnan Menderes gibi bir başvekinin yapabileceği işlerdi. Düşüncelerinde haklıydı. Cumhuriyet nesli olarak İstanbul'a ve bütün öteki şehirlerimize ve turistik cazibelerimize karşı borçluyduk. Hiç düşünme Adnan Bey dedim. Hemen işe başla. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, imar yapılırken nankör bir iştir. Dedikodusu, şikayeti, sıkıntısı olur. Fakat bir kere de yaptın mı bütün gelecek nesillerin hayır duasını alırsın. Tereddüt etme. Doğacak güçlükleri beraber göğüsler, beraber hayır dua alırız. Sana yardım ederim. İstanbul'un imar hamlesi böylece kararlaştı. Başlık her sokak başında bir şantiye. 1957 yılında istimlaklar başladı. İstanbul'un hemen her sokak başında bir şantiye kuruldu. Köhne ve paslı semtler yıkılıyor. Yerine büyük caddelerin iki yanında yeni bir İstanbul doğuyordu. İmar kolay bir iş değildir. Para ve çalışma iradesi yetmez. Bazen bir binanın yıkılmasında öyle hukuki, siyasi, sosyal mukavemetler doğar ki bunların vaktinde izalesi pratik zekaya ve kombinezon yapma kabiliyetine ihtiyaç gösterir. Çıkan güçlükleri başvekil bana da haber veriyor. Ben de kendi imkanlarımla onun çalışmalarının önünü açıyordum. Sıkı bir dayanışma içindeydik. Rumeli Hisarı'nın restorasyonu tamamlandı. Surların bazı parçalarında yenilemeler yaptık. Anadolu Hisarı'nı Üsküdar'dan Kavaklar'a kadar uzanacak geniş korniş yolundan sonra restore edecektik. Her iş yapan insan olumsuz fikirleri ve tenkitleri göğüslemeye hazır olmalıdır. Nitekim bir yandan muhalefet İstanbul'un imarını parmağına dolamakta gecikmedi. Mülkü yıkılan her vatandaşa raiç değeri ödendiği ve adalete başvurma yolu açık tutulduğu halde gazete sütunlarında ve parti kongrelerinde siyasi romantizme örnek olacak yazılar yazılıyor, nutuklar veriliyordu. İşte 1957 milletvekili seçimlerine bu hava içinde girildi. Adnan Menderes son İstanbul seçim nutkunda şöyle konuşuyor. İstanbul'a imar ve ümran bakımından yapılacak hizmetler memlekete 1000 fabrika kurmaktan daha verimlidir. Biz vazifeye başladığımız zaman İstanbul Belediyesi'nin yıllık geliri 38 milyondan ibaretti. Halbuki bugün 38 milyon lira İstanbul'a bir günde yetişmiyor. Bugün İstanbul'un imarında çalıştırdığımız yol makinelerinin miktarı 1950'de bütün Türkiye'de faaliyette bulunan yol makinelerinin iki mislinden fazladır. İstanbul'u bugünkü kirinden, pasından temizleyip emsalsiz güzelliklerini enzarı aleme, parantez içinde, dünyanın gözleri önüne arz ettiğimiz gün bütün Türklerin göz bebeği olan İstanbul, bu memleketin Paris gibi, Roma gibi milyarlarla dolar getiren bir kaynağını teşkil edecektir. Başlık söz uçar, eser kalır. 1957 milletvekili seçimleri de geçti. Demokrat Parti iktidarı da geçti. Adnan Menderes gibi bir devlet adamı bir başvekil de geçti. Söz uçtu fakat eser kaldı. 12 yıl sonra mahzun gözlerle İstanbul'a bakıyorum. Adnan Menderes ne yapmışsa hala o eserlerle baş başadır. Bir iki geçidi, biri ki yol asfaltlanmasını belediye hizmetlerinin basit gayretleri ötesinde göremiyorum. İstanbul'u Adnan Menderes gibi gören ve duyan bir yürek, bir kafa kim bilir ne zaman bir daha gelecek. Bizim gibi yokuş çıkan milletlerin Adnan Menderes gibi hizmet cezbesi içinde çalışan insanlara çok ihtiyacı var. İstanbul'u bir yüzük taşı gibi bütün değeriyle ortaya çıkaracak imar çalışmalarının 1967 yılında biteceğini söylüyordu. Bugün 1969 yılındayız. 12 yıl geçmiş, İstanbul'un hala metrosu yoktur, Boğaz Köprüsü yapılmamıştır, başlanmış işler bile bitirilememiştir. Bu çalışmalar sırasında yazılmış yazıları, yapılmış konuşmaları hatırlamaya çalışıyorum da hiçbir şey aklıma gelmiyor. Söz uçmuş, yazı unutulmuş ama işte İstanbul, Adnan Menderes'in uykusuz geceler bahasına kazandırdığı eserleriyle gözlerimizin önünde. Bugün onun açtığı meydanlardan, onun genişletip düzenlediği kocaman caddelerden, onun kurduğu köprülerden geçen insanlar minnet duyguları içinde onu rahmetle anıyorlar. Çünkü hizmetler yapıldıkları zaman anlaşılmasa bile gelen nesillerin vefa ve minnetinde yaşar giderler. Devlet adamının ölümsüzlüğü bu değil midir?